Ayrım 29, sayfa 363. 3. Olan biteni o sabah 11'de Cen'e anlattım. Neredeyse ertesi sabah diye yazacaktım ama tabii aynı gündü. Kuşkusuz yaşamımın en uzun günü. Burada olduğu gibi anlattım ve William Wharton'un Percy'nin silahından çıkan mermilerle dolu durumda yatağında ölü yatmasıyla son verdim. Hayır, doğru değil bu. Asıl son anlattığım Percy'den çıkan böcekler ya da her neyselerdi. Bunu anlatmak kolay değil, karınıza bile, ama anlattım. Ben anlatırken Cem bana yarımşar fincan koyu kahve taşıdı. İlk başta ellerim dolu bir fincana dökmeden tutamayacak kadar titriyordu. Sözlerimi bitirdiğimde titremem biraz azalmıştı ve az bir şeyler yiyebileceğimi bile düşündüm. Belki bir yumurta ya da biraz çorba. Bizi kurtaran yalan söylemek zorunda kalmamamız oldu hiçbirimizin, dedim. Cem, yalnızca birkaç şeyi atladınız. Çoğu küçük şeyler. Bir idam mahkumunu nasıl hapishaneden çıkardığınız ve onun ölüm döşeğindeki bir kadını nasıl iyi etti ve Percy Wetmore'u nasıl delirttiği gibi. Neyle? Boğazından aşağı tükürdüğü püre halinde bir beyin tümörüyle, dedi. Bilmiyorum Can, dedim. Bütün bildiğim, eğer böyle konuşmaya devam edecek olursan bu çorbayı ya kendin içersin ya da köpeğe içirirsin. Özür dilerim ama haklıyım değil mi, dedi. Evet, dedim. Ama paçayı kurtardık. Neden? Buna kaçış diyemezdiniz. İzinli çıkış da doğru değildi. Görev gezisi nedeniyle. Bunu onlara Percy bile anlatamaz. Eğer geri gelirse tabii, dedi. Eğer geri gelirse, dedi Can. Bu olası bir şey mi? Hiçbir fikrim olmadığını göstermek için başımı salladım. Ama vardı aslında. Geri geleceğini hiç sanmıyordum. Ne 1932'de, ne 42'de, ne de 52'de. Bunda da haklı çıktım. Percy Wetmore 1944'te yanıp kül olana dek Briar Ridge'te kaldı. O yangında 17 hasta öldü ama Percy aralarında değildi. Yine her açıdan sessiz ve bomboş. Sonradan bu durumun katatonik sözcüğüyle tanımlandığını öğrendim. Yangın bulunduğu kanada gelmeden çok önce bekçilerden biri tarafından dışarı çıkarıldı. Bir başka hastaneye gönderildi. İsmini hatırlamıyorum şimdi. Önemi de yok zaten. Ve 1965'te öldü. Bildiğim kadarıyla son konuşması bizlere mesai bitiminde çıkışını yazmamızı söylemesi oldu. Neden erken çıktığını açıklamak istemiyorsak tabii. Asıl garip olan hiçbir zaman pek bir şey açıklamak zorunda kalmamamızdı. Percy delirip Wharton'u vurmuş ve öldürmüştü. Anlattığımız bu kadardı ve her sözcüğü de doğruydu. Anderson Brutal'ı ateş etmeden önce Percy'nin nasıl göründüğünü sorduğunda Brutal tek bir sözcükle yanıt verdi. Sessizdi. Korkunç bir an için kendimi tutamayarak güleceğimi sandım. Çünkü bu da doğruydu. Percy gerçekten de sessizdi. Mesaisinin büyük bölümünde ağzı bantla kapalıydı ve söyleyebileceği en çok birkaç mırıldanma olmuştu. Kurt saat 8'e kadar Percy'yi orada tuttu. Percy bir kızılderili kadar sessiz ama çok daha tuhaftı. O arada Hal Morris da geldi. Ciddi ama iddialı görünüyordu. Yeniden eğri çıkmaya hazırdı. Kurt Anderson bizleri neredeyse duyabileceğimiz bir iç çekişle ona yol verdi. Şaşkın korkmuş yaşlı adam gitmişti. Percy'nin üstüne yürüyen, kocaman elleriyle omuzlarından tutup sertçe sarsan müdür beydi artık. ''Evlat!'' diye bağırdı Percy'nin bomboş yüzüne. O yüz daha şimdiden bal mumu gibi erimeye başlamıştı bence. ''Evlat, beni duyuyor musun? Neler olduğunu biliyor musun?'' Percy'den çıt çıkmadı tabii. Anderson müdürü bir yana çekip bu işi nasıl halledeceklerini görüşmek istiyordu. Politikacıdan tam bir bombaydı bu. Ama Morris en azından şimdilik o işi erteledi ve beni yeşil yolda bir köşeye çekti. Can kafı yüzü duvara dönük yatağında yatıyordu. Bacakları her zamanki gibi yarı yarıya sarkmıştı. Uyur gibi görünüyordu ve herhalde uyuyordu da. Ama onun her zaman göründüğü gibi olmadığını öğrenmiştik. ''Benim evimde olanların geri döndüğünüzde olanlarla bir ilgisi var mı?'' diye sordu Morris alçak bir sesle. ''Seni elimden geldiği kadar koruyacağım, işime mal olsa bile, ama bilmem gerek.'' ''Hayır'' anlamında başımı salladım. Konuşurken ben de sesimi alçak tuttum. Koridorun başında ortalıkta dolaşan en azından bir düzine polis vardı. Bir başkası hücresinde Wharton'un fotoğraflarını çekiyordu. Kurt Anderson onu seyretmek için dönmüştü. Ve o an için yalnızca Brutal bize bakıyordu. ''Hayır efendim, John'u gördüğünüz gibi hücresine geri getirdik. Sonra Percy'yi tecrit odasından çıkardık. İşin güvenli olması için onu oraya tıkmıştık. Epeyce sinirleneceğini düşünmüştüm ama öyle olmadı.'' Yalnızca tabancasıyla copunu istedi. Başka hiçbir şey söylemedi. Koridordan yürüyüp gitti. Sonra Wharton'un hücresine geldiğinde tabancasını çekip ateş etmeye başladı. Sence tecrit odasına kapatılmak aklını etkilemiş olabilir mi? Hayır efendim. Ona deli gömleği giydirdiniz mi? Hayır efendim. Gerek yoktu. Sakin miydi? Mücadele etmedi mi? Mücadele etmedi. Onu tecrit odasına kapatmaya niyetli olduğunuzu anladığında bile sakin davrandı ve mücadele etmedi. Öyle. İçimden bunu biraz süslemek geldi ama bu dürtümü bastırdım. Ne kadar basit olursa o kadar iyiydi, biliyordum. Gürültü patırdı olmadı. Yalnızca uzak köşelerden birine gidip oturdu. O sırada Barton'dan söz etmedi mi? Hayır efendim. Kafeden de söz etmedi. Başımı iki yana salladım. Percy Barton için tetikte bekliyor olabilir miydi? Ona karşı bir şey var mıydı? Olabilir, dedim sesimi daha da alçaltarak. Percy nereden yürüdüğü konusunda dikkatsizdi hal. Bir keresinde Barton uzandı. Onu parmaklıklara kıstırdı ve biraz hırpaladı. Durakladım. Biraz mıncıkladı diyebiliriz. O kadarcık mı? Yalnızca mıncıkladı ve o kadarla kaldı mı? Evet, ama Percy için çok kötüydü yine de. Barton kız kardeş yerine Percy'yi becermeyi tercih edeceğini söyledi. Morris yan yana John Caffey'e bakmaya devam ediyordu. Sanki John Caffey'nin gerçek bir insan olduğuna, gerçekten bu dünyada bulunduğuna inanmak istermiş gibi. Bu ona ne olduğunu açıklamaz ama neden Caffey'i ya da sizlerden birini değil de Barton öldürdüğünü açıklamaya yardımcı olabilir. Ve adamlarından söz açılmışken Paul, hepsi de aynı ifadeyi mi verecekler? Evet efendim, dedim ona. Ve öyle de olacak, dedim Jane'e sofraya getirdiği çorbayı içmeye başlarken. Bunu sağlayacağım. Sen yalan söyledin ama, dedi. Hale yalan söyledin. Eh, böyle bir kadına ne demeli? Her zaman en iyi elbisenizde güvenlikleri arar ve genelde bulur da. Belki öyle, eğer o açıdan bakmak istersen. Ancak ona her ikimizin de vicdanımızı rahatsız edecek bir şey söylemedim. Halin içi rahat sanırım. Orada bile değildi ne de olsa. Kurt onu çağıranı dek evde karısıyla ilgileniyordu. Melinda'nın nasıl olduğunu söyledi mi? O sırada değil, vakti yoktu. Ama Brutal'la ben çıkmak üzereyken yine konuştuk. Meli olanları pek hatırlamıyor ama iyiymiş. Ayakta dolaşıyor, gelecek yılki çiçek tarlalarından söz ediyormuş. Eşim bir süre oturup yemek yememi seyretti. Sonra, hal bunun bir mucize olduğunu biliyor mu Paul, diye sordu. Bunu anlıyor mu? Evet, hepimiz biliyoruz, orada bulunan hepimiz. Bir yanım keşke ben de orada olsaydım, diyor, dedi. Ama sanırım orada olmadığım için memnunum. Eğer Şam yolunda Sol'ün gözlerinin açıldığını görseydim herhalde kalp krizinden ölürdüm. Yok, dedim son kaşığı almak için kaseme erken. Herhalde ona biraz çorba pişirirdin. Bu çok güzel olmuş tatlım. İyi, ancak ne çorbayı, ne yemek pişirmeyi, ne de Sol'ün Şam yolunda olanları düşünüyordu aslında. Pencereden dışarı dağlara doğru bakıyordu. Çenesini eline yaslamış, gözleri o dağların çok sıcak yaz günlerinin sabahlarında olduğu kadar sisliydi. Hiçbir neden olmadan dedlerin kızlarının bulunduğu gün gibi yaz günleri diye düşündüm. Neden bir çığlık bile atmadıklarını merak ediyordum. Katil onların canını acıtmıştı. Balkonda ve basamaklarda kan vardı. O halde neden bağırmamışlardı? Sen o Barton'u gerçekten John Caffey'nin öldürdüğünü düşünüyorsun değil mi? Diye sordu Jen sonunda bakışlarını pencereden çevirerek. Kaza ya da öyle bir şey değildi. Percy Wetmore'u tıpkı bir tabanca gibi Barton'a karşı kullandığını düşünüyorsun, dedi. Evet. Niçin? Bilmiyorum. Lütfen bana yine kafeyi yeşil yoldan çıkardığınızda neler olduğunu anlatır mısın? Yalnızca o kısmını. Anlattım. Ona parmaklıkların arasından fırlayıp John'un kolunu kavrayan sıska kolun bana nasıl bir yılanı hatırlattığını, çocukluğumuzda nehirde yüzerken hepimizin çok korktuğu o su mokasenlerinden birini ve kafenin nasıl Barton'un kötü bir adam olduğunu söylediğini neredeyse fısıldayarak. Ve Barton ne dedi? Karım yeniden pencereden dışarısını seyrediyordu ama kulağı bendeydi. Barton dedi ki, doğru zence istediğin kadar kötüyüm. Ve hepsi bu kadar. Evet, tam o sırada bir şeylerin olacağı duygusuna kapılmıştım. Ama hiçbir şey olmadı. Brutal Barton'un elini John'dan çekti ve ona yatmasını söyledi. Barton da yattı. Zaten ayakta zor duruyordu. Zencilerin özel bir elektrikli sandalyeleri olması gerektiğini söyledi. O kadar. Biz de işimize baktık. John Caffey onun kötü bir adam olduğunu söyledi. Evet, bir zamanlar Percy için de aynı şeyi söylemişti. Belki birden fazla kez. Ne zaman olduğunu tam hatırlayamıyorum ama söylediğini biliyorum. Ancak Barton, John Caffey'e kendisi bir şey yapmadı değil mi? Percy'ye yaptığı gibi yani. Hayır, hücreleri öyleydi ki Barton'un cue card'ı nöbet masasına yakın bir yanda, John'unki aşağıda karşı tarafta birbirlerini pek göremiyorlardı bile. Bana yeniden Barton onu tuttuğunda Caffey'nin nasıl göründüğünü anlat. Can, böyle bir yere varamayacağız. Belki varırız, belki de varamayız. Bana yine nasıl göründüğünü söyle. İçimi çektim. Sanırım çok şaşırmış gibi diyebilirsin. Sanki kumsalda güneşlenirken gizlice yaklaşıp sırtını soğuk su damlatmışım gibi. Ya da bir tokat yemiş gibi. Tabii, dedi. Durup dururken birinin öyle tutması onu ürkütmüştür. Bir saniye için uyandırmıştır. Evet, dedim. Ve sonra hayır. Hangisi peki, evet mi, hayır mı? Hayır, irkilmek değildi. Benim iltihabımı iyileştirmek için hücresine girmemi istediği zamanki gibiydi. Ya da fareyi uzatmamı söylediğindeki gibi. Şaşırmıştı ama dokunulduğuna değil, tam öyle değil en azından. Oh tanrım can, bilemiyorum. Pekala, burada bırakalım dedi. Yalnızca John'un neden bunu yaptığını anlayamıyorum. Hepsi bu. O yapı olarak şiddet düşkünü biri değil. Bu da bizi başka bir soruya getiriyor Paul. O kızlar hakkında haklıysan onu nasıl idam edebilirsin? Onu nasıl elektrikli sandalyeye oturtabilirsin? Eğer bir başkası katilse, sandalyemde sıçradım. Dirseğim kaseme çarptı ve yere düşüp kırıldı. Aklıma bir fikir gelmişti. O aşamada mantıktan çok ön seziydi ama belirli bir karanlık zerafeti de yok değildi. Paul diye sordu centilaşla. Ne oldu? Bilmiyorum dedim. Hiçbir şeyi kesin bilmiyorum ama elimden gelirse öğreneceğim. 4. Vurma olayının sonrası üç pisli bir sirke dönüştü. Pislerin birinde vali, diğerinde cezaevi, üçüncüsünde de beyni sulanmış zavallı Percy vardı. Ya sirk yöneticisi? Basından çeşitli beyefendiler sırayla bu işi üstlendiler. O zamanlar şimdiki kadar kötü değillerdi. Kendi kendilerinin o kadar kötü olmasına izin vermiyorlardı. Ama daha Geraldo ile Mike Valles ve diğerlerinden önceki günlerde bile dişlerini geçirecek bir şey buldular mı dört nala giderlerdi. Bu kez de böyle oldu ve devam ettiği sürece iyi bir gösteriydi. Ancak en hareketli sirk bile en korkunç hilkat garibelerini, en komik palyaçoları ve en vahşi hayvanlara barındıran sirk bile eninde sonunda kasabadan ayrılmak zorundadır. Bu sirkte soruşturma komisyonundan sonra dağıldı. Soruşturma komisyonu kulağa çok özel ve korkunç geliyorsa da bu seferki oldukça sakin ve zorakiydi. Başka koşullar altında olsa vali kuşkusuz birisinin başına tepside sunulmasını isterdi ama bu kez değil. Kayınbiraderi karısının kanından olan bir adam çıldırmış ve birini öldürmüştü. Öldürdüğü adam da bir katildi gerçi. Tanrı'ya şükür. Ama Percy yine de adamın hücresinde uyurken vurmuştu ki bu da pek mertçe değildi. Buna bir de söz konusu genç adamın Mart tavşanı kadar deli olduğunu ekleyecek olursanız, valinin neden olayın olabildiğince çabuk kapatılmasını istediğini anlarsınız. Harry Törvillager'ın kamyonetiyle Müdür Morris'in evine gidişimiz asla ortaya çıkmadı. Orada olmadığımız süre içinde Percy'yi deli gömleği giydirip tecrit odasına kapattığımız da asla ortaya çıkmadı. Percy vurduğunda William Wharton'un gırtlağına dek uyuşturucu dolu olduğu da hiç öğrenilmedi. Nasıl öğrenilsin ki? Yetkililerin Wharton'un sisteminde yarım düzine kurşundan başka bir şey daha bulunduğundan kuşkulanmaları için hiçbir neden yoktu. Adli tabip onları çıkardı. Morg görevlisi onu çamdan bir kutuya koydu ve işte sol kolunda bir etiket dövmesi taşıyan adamın sonu böyle oldu. Cehennem olup gitti de diyebiliriz. Genelde şamata 2 hafta kadar sürdü. O süre içinde olayların ertesi sabah mutfak masamda aklıma gelen düşünceyi incelemek için izin almak bir yana, ters bir gaz çıkarmaya bile cesaret edemedim. Kasım ortasına yakın bir gün işe gittiğimde sirkin artık kasabayı terk ettiğinden emin oldum. 12'siydi sanırım ama emin değilim. Korkuyla beklediğim kağıdı işte o gün masamda buldum. John Caffey'nin infaz emrini. Hal Morris'un yerini Kurt Anderson imzalamıştı. Ama tabii bu da son derece yasaldı. Ve bana gelmeden önce mutlaka halden de geçmiş olması gerekirdi. Hal'in idare binasındaki masasında oturmuş, önünde bu kağıt karısını düşündüğünü gözlerimin önünde canlandırabiliyorum. Meli, Indonola Hastanesi'ndeki doktorlar için bir mucize falan gibiydi. O doktorlar idam emrini eline vermişler ama John Caffey onu yırtıp atmıştı. Ancak şimdi yeşil yoldan yürüme sırası John Caffey'e gelmişti. Ve içimizden kim bunu durdurabilirdi ki? Kim bunu durduracaktı? İnfaz emrindeki tarih Kasım'ın 20'siydi. Bunu aldıktan 3 gün sonra, parantez 15'iydi sanırım, Can cezaevini arayıp benim hasta olduğumu bildirdi. Bir fincan kahve içip amortisörleriyle açıka ama bunun dışında güvenilir fortumla kuzeye doğru yola çıktım. Can beni öpüp iyi şanslar dileyerek uğurlamıştı. Ona teşekkür ettim ama şansın ne olduğunu artık bilmiyordum. Aradığımı bulmak mı yoksa hiç bulmamak mı? Bütün bildiğim arabayı sürerken içimden şarkı söylemek gelmediydi. O gün değil. O gün öğleden sonra üç sularında kuzeydeki dağlık bölgeye vardım. Purdom ilçesi adliyesine tam kapanmak üzereyken girdim. Bazı dosyaları inceledim. Sonra yabancının birinin yerli iskeletlere burnunu soktuğunu katipten haber alan şerif yanıma geldi. Şerif Catlett benim ne yaptığımı bilmek istiyordu. Onu anlattım. Catlett bir düşündü. Sonra bana ilginç bir şey söyledi. Bunu ortalığa yayarsam tek bir sözcük bile söylediğini inkar edeceğini ve zaten bağlayıcı bir tarafı olmadığını belirtti ama yine de önemliydi. Eve dönerken hep düşündüm ve o gece yatağın bana ait olan tarafında çok düşünce pek az uyku vardı. Ertesi gün güneş daha doğudan belirmeden kalktım ve aşağı Trabengis ilçesine gittim. O koca bağırsak ve su torbası Hover Krubus'u atlayıp şerif yardımcısı Rob McGee ile görüştüm. McGee ona anlattıklarımı dinlemek istemedi. Büyük bir ısrarla dinlemek istemedi. Bir aşamada bunları duymamak için ağzıma bir yumruk patlatmak üzere olduğunu bile düşündüm. Ama sonunda gidip Klaus Detlery'e birkaç soru sormaya razı oldu. O da sanırım asıl benim gidip sormaya kalkmayacağımdan emin olmak için. Daha ancak 39'unda ama bugünlerde ihtiyar bir adama benziyor, dedi McGee. Ve acısı tam da biraz olsun yatışmaya başlamışken kendini dedektif sanan ukala bir gardiyana çıkıp külleri alevlendirmesine hiç ihtiyacı yok. Senin dedektif çiftliğine yaklaşmanı istemiyorum ama Klaus'la konuştuktan sonra seni bulmam gerek. Eğer canı sıkılmaya başlarsa aşağıdaki lokantada oturup bir parça börek ye, seni yatıştırır. Sonunda iki parça yedim ve gerçekten de ağır geldi. McGee lokantaya girip yanıma oturduğunda yüzünü okumaya çalıştımsa da başarılı olamadım. Diye sordum. Benimle eve gel, orada konuşuruz, dedi. Burası bana göre fazla kalabalık. Görüşmemizi McGee'nin ön verandasında yaptık. Her ikimiz de sıkıca giyinmiş olmamıza rağmen üşüyorduk. Ama bayan McGee evin içinde sigara içilmesine izin vermiyordu. O zamanın ilerisinde bir kadındı. McGee bir süre konuştu. Kendi ağzından çıkanları hiç de beğenmeyen bir adam havasındaydı. ''Hiçbir şeyi kanıtlamaz, bunu biliyorsun değil mi?'' dedi sonuna doğru. Sinirli bir tonda konuşuyor ve bir yandan da el sarması sigarasını saldırgan bir biçimde bana doğru sallıyordu. Yüzü tiksinti doluydu. Kanıtların tamamının mahkemede görülüp dinlenmediğini her ikimiz de biliyorduk. Sanırım şerif yardımcısı McGee, yaşamında ilk kez patronu kadar olaylardan habersiz olmayı istiyordu. ''Biliyorum.'' dedim. Ve bu tek bir şeye dayanarak onu yeniden yargılatmayı hayal ediyorsan bir daha düşünsen iyi edersin, sinyor. John Coffey bir zenci ve Trabengis ilçesinde bizler zencilere yeniden yargılanma hakkı vermek konusunda çok titizizdir. Onu da biliyorum. Peki ne yapacaksın? Sigaramı verandanın parmaklıklarından aşağı sokağa fırlattım. Sonra kalktım. Eve kadar beni uzun soğuk bir yolculuk bekliyordu. Ve ne kadar erken başlarsam o kadar erken bitirirdim. ''Keşke bilseydim şerif yardımcısı McGee'' dedim. ''Ne çare ki bilmiyorum. Bu akşam tek bildiğim o ikinci böreğin bir hata olduğuydu.'' ''Sana bir şey söyleyeyim akıllım'' dedi yine o saldırgan ses tonuyla. ''Bence Pandora'nın kutusunu hiç açmamalıydın. Onu açan ben değilim'' dedikten sonra dönüş yoluna koyuldum. Eve geç vardım. Gece yarısını geçmesine karşım karım beni bekliyordu. Bekleyeceğini düşünmüştüm ve onu görmek kollarını boynuma dolaması bedenime yaslanan hoş sıkı vücudu moralimi düzeltti. ''Selam yabancı'' dedi ve sonra orama dokundu. ''Bu çocuk hasta filan değil değil mi? Olabildiğince sağlıklı.'' ''Evet hanımefendi'' deyip onu kucağıma aldım. Yatak odasına götürdüm ve şeker gibi tatlı tatlı seviştik. Tam durağa ulaşırken, o nefis kendini bırakma ve boşalma duygusunu tadarken, John Coffey'nin hiç durmadan ağlayan gözlerini düşündüm. Ve Melinda Morris'ın sözlerini, ''Rüyanda senin karanlıkta gezip dolaştığını gördüm, ben de öyle.'' Hala karımın üzerinde yatarken, kolları hala boynuma sarılmışken ben de ağlamaya başladım. Paul dedi, şaşırmış ve korkmuştu. Bütün evliliğimiz boyunca ağladığımı yarım düzineden fazla gördüğünü sanmıyorum. Normal koşullar altında asla ağlayan bir erkek olmamışımdır. Paul sorun nedir? Gözyaşlarımın arasında, bilinecek her şeyi biliyorum dedim. Eğer gerçeği bilmek istersen gereğinden fazlasını biliyorum. Bir haftadan az zaman sonra John Coffey'i elektrikli sandalyeye oturtmam gerek. Ama dedelerin kızlarını öldüren William Wharton'du. Vahşi bildi o.